Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 58. ayrım. Helikopterler bugün hava indirme tugayının paraşüt eğitimi görmemiş 1000 kadar askerini ve bol mühimmat getirdi. Eksiksiz geri döndüler. Rumlar her yerde plansız, disiplinsiz ateş ettikleri için pek az sonuç alabiliyorlardı. Askerler 4 paraşüt taburuna dağıtıldı. Türk alayı gece mühimmatının %90'ını harcamıştı. Gelen mühimmatın önemli bölümü alaya verildi. 2. ve 3. komando taburları Saint-Hilaire bölgesinde taarruza hazırlanmışlardı. Hedef Zeytinlik ve çevresiydi. Böylece hem çıkan birliklerle birleşilecek hem Girne'ye yaklaşılacaktı. 1. komando taburu ise bu taburların geri ve yan güvenliğini sağlayacaktı. Saat 14'te Rumlar, Girne çevresindeki ve batıdaki birlikleri ile çakmak kuvvetine iki yandan saldırıya geçtiler. Tam da bu saatte dağın bittiği yerden yani uçurumdan aşağıya iki tabur komando, 1500 serden geçti subay ve asker inmeye, daha doğrusu uçmaya başladı. Kayaları, ağaçları, fundaları, çukurları aşarak bir çığ gibi duvar kadar dik yamaçtan aşağıya indiler. Görenler dağın yürüdüğünü sanacaklardı. Rumlar şaşırdı. Tepeden inme bir saldırıya uğramışlardı. Silaha davranana kadar çılgın sel dağın eteğine inmişti bile. İki tabur yayıldı. Savaş düzeni aldı ve taarruza başladı. Girne çevresindeki Rum birlikleri çakmak kuvvetine taarruz ederken bir yandan da bu komandolara karşı Girne çevresini savunma durumunda kaldılar. Rum başkomutanlığı doğudan ve batıdan üçgen bölgeye ve çakmak kuvvetinin doğusuna ve batısına birlik kaydırmaya başlamıştı. Çakmak kuvveti doğudan ve batıdan gelecek saldırılara hazırlıklıydı. Fakat üç ciddi sorunu vardı. Susuzluk, gece hiç durmayan Rum ateşleri yüzünden uykusuzluk ve cephanenin azalmış olması. Susuzluk herkesi kıvrandırıyordu. Çaresiz herkese yine limon dağıtıldı. Uykusuzluğa katlanılacaktı. Hedefe görmeden ateş edilmeyecekti. Ertesi gün öğleye kadar eldeki cephane ile idare etmek zorundaydılar. Mühimmat Bora Özel Görev Kuvveti ile birlikte öğleye doğru gelecekti. Topçular ve hafif tanklar gereken yana topluca ateş etmeyi sürdürdüler. Onların yeterli mermileri vardı. Rum saldırılarının sonuçsuz kalmasında büyük payları oldu. Girne yönünden gelen saldırı kolayca durduruldu. Fakat batıdaki birliklerin çok takviye aldıkları anlaşılıyordu. Çakmak kuvveti batıdan gelen saldırıyı can cömertliği ile kırabildi. Sonra şahlandılar. Rum birliklerini Karabay'a kadar geri sürdüler. 2. ve 3. komando taburları da bu arada Zeytinlik köyünün yakınına kadar sokulmuşlardı. Bir çatıdaki Türk bayrağını görmek hepsini mutlu etti. Arazi, ağaç ve fundalarla kaplıydı. Havadan dostu düşmanı ayırt etmeye imkan yoktu. Bu yüzden uçaklar yardım edemedi. Tank ya da ağır silah olmayınca Rum barikat ve direneklerini aşmak zordu. Karanlık inene kadar ateş savaşı yaptılar. Ertesi gün önem kazanacak bazı yerlere sızdılar. Genelkurmay ateşkes konusunda hükümet üzerindeki büyük baskıyı biliyordu. Ecevit zorlukla dayanıyordu. Yeni telsizin yardımıyla Nurettin Ersin'le görüşülerek durum değerlendirildi. Ertesi gün Bora Özel Görev Kuvveti Pladini'ye çıkacaktı. İnen ve çıkan birliklerin en geç saat 17'ye kadar birleşebilecekleri Girne'nin alınacağı hesaplandı. Güvenlik Konseyi kararında yeni kuvvetlerin Kıbrıs'a yollanmasını engelleyen bir madde yoktu. Ateşkesten sonra Kıbrıs'a 39. Tümen'in kalan birlikleri ile 28. Tümen'in tamamı yollanabilecekti. İkinci aşamaya geçmek gerekirse bu kuvvet yeterliydi. 28. Tümen'e hareket için hazır olması emri verildi. Ecevit'e ertesi gün saat 17'de ateş kesilebileceğini bildirdiler. Dipnot 476. Ateşkes kararına uyulmasına muhalefet, Genelkurmay'dan değil, Koalisyon ortağı Milli Selamet Partisi'nden geldi. Ortağını ikna etmekte Ecevit çok zorluk çekti. Aslında koalisyon sallanıyordu. Bu ortaklığın yürümeyeceği belliydi. Bir an önce iktidar olmak isteği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ortaklığı doğru değerlendirmesine engel olmuştu. Korgeneral Nurettin Ersin, bütün karargah subayları gibi 2 gündür açtı. Hiçbirinin aklına yemek gelmemişti. Komutan birden aç olduğunu anladı. Albay Muzaffer Sever'e, "Bir kuru ekmek kabuğuna razıyım," dedi. Muzaffer Sever, Kıbrıslı teğmen Derviş Duygun'u çağırdı. Kıbrıs'ta görevli olduğu zamandan tanırdı. "Ve Derviş, 2 gündür başta komutan, hepimiz açlıktan geberiyoruz. Sen bir halimizi sormuyorsun." Teğmen, "Komutanım anladım," dedi, koşarak gitti. Bir süre sonra büyükçe bir leğen içinde kızarmış patates, parça et ve bir çuval içinde sıcak ekmek de geldi. Yemeğin ve ekmeğin kokusu hepsinin başını döndürdü. Teğmen leğeni yere koydu. Komutan, subaylar, erler leğenin çevresine dizilip yere bağdaş kurdular. Santralin başında bekleyen küçük mücahidi de çağırdılar. "Gel çocuk." O da geldi, araya sıkıştı. Komutan ekmekten bir lokma kopardı, sonra eliyle patates ve et aldı. Ötekiler de hep birden yemeğe giriştiler. Belki de hayatlarının en lezzetli yemeğini yiyorlardı. Gece saat 22'de Lefkoşa Havaalanı'na 3 büyük Yunan uçağı indi. Yarım saat sonra 3 büyük uçak daha indi. Havaalanı yakınına sızan küçük keşif kolu, uçaklardan inen Yunan askerlerinin otobüslere binerek Yunan alayına gittiklerini saptadı. Gece yarısından sonra 2 büyük uçak daha gelecekti. Dipnot 477. 2 uçak yoldan geri dönmüştür. 4 uçağı Rumlar, Türk uçağı sanarak vurup düşürürler. Türkiye ve Yunanistan Kıbrıs'ta savaşıyorlardı. Bilgi alaya, oradan kolordu komutanı Nurettin Ersin'e ve genelkurmaya ulaştırılacak. Genelkurmay, hava kuvvetlerine ertesi gün Lefkoşa hava alanının vurulmasını emredecekti. Kolordu komutanı genelkurmayın ateşkes hakkında verdiği bilgiyi alınca ertesi gün yapılacak taarruzlar için yazılı emrini verdi. Türk alayı ertesi gün Yunan alayına ve Lefkoşa havaalanına. 1. Komando taburu Keskin Sırt ve Yanık Tepe'ye. 2. ve 3. Komando taburları ile 2. Paraşüt taburu Girne'ye. Çubuk alayı yukarı ve aşağı Dikomolara taarruz edeceklerdi. Lefkoşa mücahitleri 2 bölükle takviye edilecek ve 1963 yılında Rumların ele geçirdiği Küçük Kaymaklı'yı ve çevresini geri alacaklardı. Emirler birliklere ulaştırıldı. Gece ateş savaşları, kısa çatışmalar ve taarruz hazırlıkları ile geçti. Bu subaylar, az subaylar, askerler ne zaman dinlenirlerdi? Dipnot 478. İkinci gün 3 uçak hasar gördü. Pilotları paraşütle atladı. Biri denize, ikisi Türk kesimine indiler. F-100D ve F-104G. Denize düşen pilotu Çakmak Muhribi kurtardı. Korgeneral Hulusi Kaymaklı, adı geçen eser, sayfa 248-249. 22 Temmuz 1974 Pazartesi. Bugün çıkarmanın 3. günüydü. Çok yoğun bir gün olacaktı. İlk harekete geçenler Küçük Kaymaklı'yı geri alacak olan birlikler oldu. Bu görevi Kıbrıslı Mehmet ile Türkiye'li Mehmet omuz omuza yerine getirecekti. Komutan Lefkoşa Sancakları Kurmay Albay Sedat Semerci'ydi. 04.30'da Küçük Kaymaklı'ya doğru taarruz başladı. Rumlar böyle bir taarruzu bekledikleri için hazırlıklıydılar. Ama Küçük Kaymaklı ve çevresinin Rumların eline geçmiş olması, Nikos Samson çetesinin Küçük Kaymaklı'dan ayrılamayan yaşlıları ve hastaları öldürmeleri, Türkler için 1963'ten beri unutulmayan bir acı olaydı. Yaşlılar hala evlerini, küçük bahçelerini, Pencere içindeki çiçeklerini, kanaryalarını, kedilerini sayıklıyorlardı. Annelerinin kucağında küçük kaymaklıdan kaçırılan çocuklar büyümüş, mücahit olmuşlardı. Şimdi baba ocaklarını geri almaya gelmişlerdi. Yunan alayından takviye alan Rumlar direniyordu ama Türkler önce Yenişehir'i sokak sokak geri aldılar. Sonra Küçük Kaymaklı'ya yöneldiler. Türkiye'li Mehmet'in süngüsünü nasıl şimşek hızıyla kullandığını Rumlar gibi Kıbrıslı Mehmetler de ilk kez görüyorlardı. Sabah erkenden uçaklarda geldiler. Gerekli yerleri ateş altına aldılar. Nasılsa Kıbrıs üzerine gelebilmiş bir Yunan savaş uçağını vurup düşürdüler. Magosa'yı, Serdarlı'yı kuşatan Rumlara hücum ettiler. Erenköy, Yeşilpınar gibi küçük yerlere saldıran Rum birliklerini ateşle uyardılar. Bunlara çok kez ateş etmeye gerek bile kalmıyordu. Uçak sesini duyar duymaz çil yavrusu gibi dağılıyorlardı. İkinci ve üçüncü komando taburları da sabah erkenden Zeytinlik, Girne doğrultusunda taarruza geçtiler. İkinci paraşüt taburu gece geç saatte gelmiş, komando taburlarının sağında yer almıştı. Hazırlığı biter bitmez o da taarruza katıldı. Üç taburun coşkun taarruzu Rum savunmasını sarstı. Yer yer çökmeler başladı. Komando taburları Pladini, Girne arasındaki asfalt yola çıkacak, Girne'nin batıdaki dış mahallelerine gireceklerdi. İkinci paraşüt taburu da Girne'nin güneydoğusunu ele geçirecekti. Girne sokak sokak savaşılarak alınacaktı. Bu saatlerde Bora Özel Görev Kuvveti konvoyu Kıbrıs'a yaklaşıyordu. Deniz çok dalgalıydı. Bora kuvveti Esenlik'te karaya çıkabilsin diye uçaklar ve çakmak kuvveti Rum ateş odaklarını sindirmeye çalışıyorlardı. Komutanların bulunduğu çıkarma gemisinde iyi Rumca bilen bir Kıbrıslı Türk vardı. Rum ve Atina radyolarını dinliyor, dinlerken ağlıyor, bazı cümleleri komutanları üzmemek için çevirmekten kaçınıyordu. Çünkü Rum ve Atina radyoları yine yalan söylemekteydi. Radyolar Darboğaz'ın iki yanının ellerine geçtiğini, üçgen bölgedeki Türk birliklerini imha ettiklerini, Türk çıkarma birliklerinin yenildiklerini, denize döküldüklerini söylüyorlardı. Tüm general Demirel ve Tuğ general Hakkı Borataş bu yalanlara inandılar. Tüm general Demirel sadece karaya çıkan bütün birliklerin imha edilmiş olduklarına inanmakta tereddüt ediyordu. Dipnot 481. Rum ve Atina radyolarını dinliyor ve inanıyorlar. Bedrettin Demirel'in Mehmet Ali Kışlalı'ya açıklaması. Hürriyet 27 Temmuz 1984. Anıları Cumhuriyet 18 Temmuz 1989. Kıbrıs Bayrak Radyosu'nu neden dinlemiyorlardı acaba? General Bedrettin Demirel'in doğruları öğrendikten sonra anılarını doğrulara göre düzelterek anlatması ve yazması gerekmez miydi? Dünya askerlik tarihinin en az kayıplı çıkarması ve indirmesi yapılmış. Bu belirtilmez mi? Pladini'ye çıktı ve gerçeği gördü. Deniz Piyade Alayı ile 50. Alay ve Yardımcı Birlikler dağa kadar yayılmış, kıyı başını başarıyla korumuşlardı. Bedrettin Demirel'in başarıyı kendisiyle başlatma hevesi, araya Rum ve Yunan yalanlarını sokması, silah arkadaşları tarafından da çok eleştirilmiştir. Barış Kuvvetleri Komutanı Kor General Nurettin Ersin de gazeteye yolladığı bir açıklama ile anılarında yer alan yanlışları düzeltmiştir. Erol Mütercimler adı geçen eser, sayfa 432-436. Uzaktan Kıbrıs ve hedeflere dalış yapan uçaklar görünmüştü. Beşparmak dağlarındaki ormanlar yanıyordu. Herkesi heyecan sardı. Kısa bir süre sonra bu savaşın içinde olacaklardı. Üsteğmen Yavuz Sokullu komutanına duygularını açmak istedi. Komutanım, birkaç defa Kıbrıs'a gitmek için dilekçe verdim, göndermediler. Şimdi artık Kıbrıs'a ayak basacağım. Hayatta bütün isteğim buydu. Sevinç içindeydi. Bora özel görev kuvvetini taşıyan çıkarma gemileri iri dalgalar yüzünden bata çıka yanaşma sırasına göre kıyıya yaklaşmaya başladılar. Çevrelerine mermiler düşüyordu. Cüneyt Arca Yürek, ilk fotoğrafı çekti. Ecevit, saat 10'da bir basın toplantısı yaparak Türkiye'nin ateşkes çağrısına uyacağını açıkladı. Bugün yeni bir Kıbrıs vardır ve Türkiye'nin dünyada 2 gün öncesine oranla başka bir yeri bulunmaktadır. Ateşkes bugün 17'de başlayacaktır. Artık Kıbrıs'ta kimse Türk'ün hakkına dokunamaz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk mücahitleri el ele 2 günde büyük zaferler kazanmışlardır. Açıklamasını çarpıcı bir tümceyle bitirdi. Barış yapmak, savaş yapmak kadar zordur. Dipnot 482. Hele de Rumlarla olunca. 1974'ten beri Kıbrıs'ta bir uzlaşma sağlanamıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, Yunanistan'ı da Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısını kabul etmesi için zorluyorlardı. Atina'da ateşkes çağrısını kabul edecek bir otorite yoktu. Ioannides grubunda bölünmeler başlamıştı. Bora, özel görev kuvvetini taşıyan çıkarma gemileri ikişer ikişer plaja yanaşmaya başladılar. Çıkarma gemilerinin geliş gidişi dolayısıyla koyun dibindeki kumlar yer değiştirmiş, kimi yerler derinleşmiş, kimi yerler sığlaşmıştı. Gemiler plaja yanaşamadılar. Denize kapak atmak zorunda kaldılar. Saat 10'du. Karaya askerler göğüslerine, tanklar gövdelerine kadar denize girerek çıkabileceklerdi. Komutanların bulunduğu Ç-107 Borda sayılı çıkarma gemisi saat 10.30'da plaja yanaştı. Karaya tanklara binerek çıktılar. Yeni çıkarma gemilerinin gelmesi, hele ağır tankların denizi yararak karaya fırlamaları, zırhlı personel arabaları, ağır toplar, yeni askerler, dağdan durumu gören Rumları kaygıya düşürdü.